Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hüdayi Sohbetleri çerçevesinde radyomuza münhasır yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Çok muhterem kardeşlerimiz, ne bilersiniz sizinle Şuayb Aleyhisselam'a geldik. Cenab-ı Hak inşallah Şuayb Aleyhisselam'ın hayatına ibret ve hikmet dersleri, helalin ihyası, haramın felaketi, nefislerin harama temayül etmesi, nefisleri muhafaza etmek, bir de İslam'da ticaret, İslami ahlak nedir beşeri münasebetlerde? Cenab-ı Hak inşallah sohbetimizden başta fakirin ders almayı nasip eder inşallah. Tebrikken üç ihlas bir Fatiha, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, mübarek, pâk, ruhu, tayyibelerine, ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât-ı kirâm-ı zâratının, cümlemizin, geçmişlerimizin, şehitlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametine, şerlerin şerlerinden muhafazasına, bu niyaz ile bir Fatiha-i Şerif, üç ihlas Allah'a müsaade. Muhterem kardeşlerimiz, Şuayb Aleyhisselam, Medyen ve Eyke halkına gönderilmiş bir peygamberdir. Peygamberler arasında Hatibül Enbiya diye isimlendirilir. Zira kavminde çok fasih ve belih konuşurdu. Onun suallerine ikna edici cevaplar verirdi. İbrahim Aleyhisselam ve Salih Aleyhisselam neslinden olan Şuayb Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın da kayınpederidir. Şuayb Aleyhisselam Medyen'e doğup büyümüştür. Asil bir aile mensuptur. Gençliği Medyen kavminin arasında geçmiştir. Yaşadığı temiz, nezih hayatı nasihatleriyle insanlara numune olmuştur ve hidayetleriyle. Şahsi hayatında peygamberlik gelmeden evvel de Şuayb'ın kul hakkına çok dikkat ederdi. Ölçü ve tartı aletlerinde hak geçmemesi için çok gayret gösterir ve onu telkin ederdi. Çok namaz kılardı. Hakkı tevzi ve telkin etmekte titizlik gösterirdi. Yani emri bil maruf nehy anil münkerdi. Bir başka hususu çok gözyaşı döken bir peygamberdi. Bu sebeple birkaç sefer gözlerini kaybetti, âmâ oldu. Cenab-ı Hak yine gözlerini iade etti. Şuayb Aleyhisselam'a "Ey Şuayb, bu ağlama nedendir? Cennet iştiyakından mı, cehennem korkusundan mı?" diye vahiy ile sual etti. "Ya Rabbi, sen bilirsin ki ağlayışım ne cennet iştiyakından ne de cehennem korkusundan. Muhabbetin kalbime yerleşmiştir. Bir de endişem vardır, cemalini müşahede edebilmek. Eğer sana nazar edebileceksem hiçbir şeye gam yemem." demiştir. Demek ki tasavvuftaki hedef de fani muhabbetler bir basamak olacak. Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti kalbe yerleşecek. O cemali sıfatların kalp mazharı olacak. İbrahim Ethem Hazretleri diyor ki, "Biz öyle bir lezzete kavuştuk ki, bunu eğer krallar bilse, güç sahipleri bilse, ellerini bütün imkanı seferber eder bizdeki bu lezzeti almak için." Tabii Ashâb-ı Kirâm da derece bu lezzete kavuştu. Bu lezzetle dünyanın dört bir tarafına yaşama, yaşatma, Allah'ın verdiği bu nimetleri tevzi etmeniz seferber oldu. De bu muhabbet kalbe yerleşince bunu hak dostunda görüyoruz. Mevlana'da öyle nasıl bir eserler meydana geldi. Bir Yunus Emre'de görüyoruz. 600-700 senedir telkinleri devam ediyor. Cenab-ı Hak da vahyedip şöyle buyurmuştur. "Sözünde sadık olduğun göre cemalini seyretmek sana mübarek olsun ey Şuayb. Bu sebeple kelimim Musa bin İmran'ı da sana hadim olarak veriyorum." Tabi da Musa Aleyhisselam bahsinde inşallah bahsedeceğiz. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden Mısır'ın dışına çıktı. Medyen'e doğru yol aldı. Medyen'e geldi. 800 gün aç ve susuz. Firavun'un o şaşalı sarayından Medyen çölüne garip, yalnız ve kimsesiz Hatta öyle bir hal oldu ki, ya Rabbi dedi, senden en ufak bir hayra muhtacım dedi. Bir yere geldi, bir kale. Kaleden koyunlar çıkıyordu sabahleyin. Seyri döner, nereye geldi, ne oldu, kimin şeyi bilmiyor. Orada iki tane kızcağız bekliyordu. Kuyudan çobanlar suyunu çeksin. Ondan sonra o iki kız koyunlarını sulasın. İffetlerini muhafaza ederek kenarda bekliyorlardı. Musa aleyhisselam çobanlara dedi ki, siz de bir yol verin de dedi. Şu bak iki tane kızcağız dedi. Hayvanlar sulasın dedi. Çobanlar dediler ki, madem sen istiyorsun, al kendin çek, kendin sula. Musa aleyhisselam aç olmasına rağmen 800 günlük çekti, hayvanları suladı. Kızlar öne aldı, koyunları alıp gittiler. Babalar Şuayb aleyhisselam merak etti. Kızım niye erken geldiniz dedi. Baba böyle böyle dedi, bir zat dedi. Geldi dedi, hiç tanımadığımız yabancı birisi dedi. Çobanlarının dedi, kenara aldı dedi. Bize su çekti, hayvanlarımı suladı dedi. Baba dedi, biz iki kız dedi. Çok zorluk çekiyoruz, onu bir ücretle tutsanız dedi. Çağırın gelsin dedi Şuayb aleyhisselam. Musa aleyhisselam daveti, babamız vardı ama sizi davet ediyor. Musa aleyhisselam Şuayb aleyhisselamın yanına gitti, daha o zaman peygamber değildi. Firavun'un şeyinden bahsetti. Onun için bu tarafa doğru geldi, Medyen tarafına geldiğinden bahsetti. Firavun'un büyük bir zalim olduğundan vesaire. Şu an bir teselli etti. Onun zulmü buraya erişme, burada rahat ol dedi. Hatta bir sofra hazırlattırdı. Musa aleyhisselam, bize dünya ikram edilse, biz en ufak bir Allah rızası karşısında bunu değişmeyiz dedi. Biz bu sulamayı sırf Allah rızası için yaptık dedi. Yok dedi Şuayb, ben de bunu Allah'ın misafiri olarak ona ikram ediyorum dedi. Musa aleyhisselam onu kenara çekti. Çok yorgundu 800 günlük. Kızlarından Safura ve Süfeyra dediler ki, Safura, baba dediler, siz amansınız, biz genç kızız. Bu emin bir kimse. Gelirken bizim hiç yüzümüze bakmadı. Bizim yanımızdan da yürümedi. Emin bir kimse, onu çoban olarak alsan dedi. Bu şekilde Musa aleyhisselam'a Şuayb'e teklif etti kızlarına. Musa aleyhisselam, benim verecek mihrim yok dedi. Yok dedi, sen dedi, bize 8 sene çobanlık yapardın. Bu 10 sene de olsa senin ikramındır dedi. Mihir olarak dedi. Bu şekilde Safra'la evlenmiş oldu. Bu şekilde Şuayb aleyhisselam kayınpeder oldu. İnşallah bunu gelecek dersimizde de daha geniş olarak anlatırız inşallah. Velhasıl Medyenliler, Medyen Akabe Körfezi'nde Humus Vadisi'ne kadar uzanan bölgeye verilen isim, bugünkü Ürdün'ün civarı olmuş oluyor. Medyen, kervan yolu üzerinde bulunuyordu. Bu da Medyen halkı da ticaretle meşguldü. Ve bu toplumda hile çok yaygınlaşmıştı. Hatta hile bir sanat ve bir marifet haline gelmişti. Nitekim halk bu üst tabakayla alışveriş yaptığı zaman onlara karşı terazilerine ona göre değiştiriyorlardı. Kendileri alırken ve satarken değişik terazi kullanıyorlardı. Diğer bir husus, yol kesip gelen malları alıyorlardı. Bunları kara borsa yapıyorlardı, bekletiyorlardı. Yabancı ve garip geldiği zaman onların malını çete entrikalarda alıyorlardı. Beşeri münasebetleri tam hile, eziyet, zulüm üzerindeydi. Allah'a isyan ediyorlar, kendi isyan eden nimete şükretmeyip putlara tapmak suretiyle nankörlük ediyorlardı. Kısaca Medyenliler, inatçı bir putçuluk vardı. Alışveriş, hilekârlık üzerineydi. En gözde meslekli vurgunculuktu. İşte böyle bir ortamda Cenâb-ı Hak Şuayb aleyhisselam Medyen halkını peygamber olarak gönderdi. Şuayb aleyhisselam bu kavmin içinde yaşayıp yetiştiği halde güzel ahlakından asla taviz vermeyen bir kişiydi. Medyen halkı güzel öğütlerde bulunuyordu. Allah'ın emir ve nehirlerini anlatıyordu. Şu 5 hususa davet ediyordu. Tevhid ve yalnız Allah'a ibadet Celle Celaluhu. Kendisinin peygamberini tasdik, teraziyi tam tutmak, doğru ölçmek, hile yapmamak, insanın bütün haklarına riayet, kul hakkı, bilhassa kalp hırsızlık, rüşvet, yol kesim vesaire açık ve gizli bütün fiilleri terk etme. Hakkı ibad üzerinde, kul hakkı üzerinde çok duruyordu. Din ve dünya için fesat çıkarmamak. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruluyor, Hud Suresi 84. ayette. Medyen'de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik buyurdu. Cenab-ı Hak Medyen halkından, kendi halkından Şuayb'ı. Ey kavmi, Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçüyü ve tarzı eksik yapmayın. Zira ben size hayır, refah, bolluk içinde görüyorum. Hem nimetler var, hem de sahtekârlık yapıyorsunuz. Ve ben gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün, bir kıyamet günü azabından korkarım. Yine devam ediyor. Ey kavmim, ölçü ve ta adaletli yapın. İnsanların mallarına haksızlık etmeyin. Yani fesat çıkararak fenalık yapmayın. Velhâsıl devamlı halkının telkinlerinde bulunuyordu. Ve bu haksızlıktan, bu yaptığı zulümden, kul hakkından vazgeçmelerini istiyordu. Bu devam edecek ayetler ileride. Tabii bu İslam'da, bugün bilhassa günümüzde buna çok ehemmiyet vermemiz icap ediyor. Bugün Ad kavmi, Semud kavmi, Keldani kavmi, Şuab-ı Lesem kavmi, Lut kavmi, bugün insanları tekrar günümüzde. Bu kavimler kahrolan kavimler, azap kamçısı ilen kavimler. Demek ki kıyametin zamanı bildirilmiyor. Fakat her an hazırlıklı olunacak. Bu alametlerden işte bir de bu kahrolan kavimlerin zamanımıza gelmesi. O tarafa girmeyeceğim ben, kıyamet alametleri faslına. Yine Efendimiz buyuruyor, benim ümmetimin başı mı sonu mu hayırdır bilinmez. Yani başı da hayırdır, sonu da hayırdır. Hangi sonu hayırdır? O eshab devrine yakın bir takva üzerine yaşayanlar. Yani Efendimiz buyurdu devir cahiliye devri. Yani bugün de ayrı bir modern bir cahiliye devri. Bir gardırop farkı var, geometri farkı var. Aynı cahiliye devam ediyor. Niye? Anne bil azim, ahiret düşünülmüyor. Cenab-ı Hak nasıl evre ordusuna bir evvabin kuşlarını gönderdi. Bugün bir virüs geldi. Diğer kavimlere ayrı şeyler gelmişti. Bu insanlar buna niye geldi? Bunun farkında değil. Bir gaflet kaplamış. Dünyanın geliş niye, gidiş niye? Gelen niye gidiyor, giden nereye gidiyor? Maalesef nefsane hayat ön planda. Bu zamanda müttakî olarak takva hayatı yaşayanlar için Rasûlullah Efendimiz, ben onları havz kenarında bekleyeceğim buyuruyor. Ben kardeşi özledim buyuruyor. Gelecekler diyor ümmetim diyor. Fakat onların içinde diyor, bir kısmının içinde denecek bunlar, yâ Rasûlullah senin yolundan, senin izinden gitmedi. Ben de onu siz geriye dönün, geriye gidin diyeceğim. Velhâsıl bu bir müttakî olabilmek, takva sahibi olabilmek, inşallah Rasûlullah Efendimiz'e bu kıyamette kavuşabilmenin büyük bir elhamda bir müjdesi var. Tabii takva da kolay değil. Zihni bilgileri hazmedebilmek. Yaşamak ve yaşatmak. İslam hayatın bütün muhtevasına şamildir. Bu da ticari hayata tanzim eder. Ticaret para ile malın değişmesi, mal ile malın değişmesidir. Helal bir kazançtır. Rasûlullah Efendimiz ticaret ehemmiyetine dair kazancın 9'unu ticarettedir buyuruyor. Kişinin yediği şeyin en helal ve güzel olanı bizzat kazanarak yediğidir buyuruluyor. Yani bir emeğiyle. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'yi hicret ilk olarak kardeşliği tesis etti. Onun akabinde bir hukuk Müslümanlara, gayrimüslimler arasında bir hukuk tesis etti. Üçüncü olarak hemen çarşıya çıktı. Ticaret ve kazancı tetkik etti. Çarşıya bir satıcıya uğradı. Öndeki buğday yağının içine eline daldırdı, ıslak istedince nedir bu diye sordu. Adam, yağmur ıslattı ey Allah'ın Rasûlü deyince Efendimiz, bu ıslak kısmı üste bırakıp insanların görmesini sağlayamaz mıydın? Aldatan benden değildir buyurdu. Yine Efendimiz şöyle buyurmuşlar, doğru sözdü, dürüst, güvenilir bir Müslüman tüccar, tacir, kıyamet günü nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Bunun aksine emin olmayan, sonra durmayan kimseler hakkında Efendimiz şu dehşet ikaz var, emanet olmayan da imanı yoktur buyuruyor. Bir tarafta büyük mükafat, öbür tarafta büyük bir musibet. Yine Kelâm-ı Kibâr'da buyuruluyor, dünya üç şeyle cennet haline gelir. Elden, dilden, gönülden infak etmekle. Yani diyargâm olmakla. İki, Allah'ın kullarını affetmekle. Üçü hidayet, zalim hidayet yolunu göstermekle. Hep peygamberlerin şeyi zalimlere bir hidayet yolunu göstermek olmuş oluyor. Müminin de vazifesi de bu olmuş oluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu şöyle ifade eder. Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayın. Çünkü kıldığı namaz fahşadan, münkerden menedem namaz mı? Onun kıldığı namaza tuttuğu hoca bakmayın. Konuştuğu zaman doğru söylüyor mu? Yalan var mı yok mu? Mübalağa var mı yok mu? Kendi bir emanet verildiğinde emanete riayeti nasıl? Dünya meylettiği zaman helal ve haram mı gözetiyor mu? Ona bakınız buyuruyor. Bilhassa bu ticarette bugün. Yine Efendimiz buyuruyor. Ey tüccarlar topluluğu! Ne kadar dikkat etseniz de muhakkak alışverişte bir takım yanlışlar girer. Sen yapmazsın, tezgâhtarın yapar, kapıdaki yapar vesaire. Bunun için siz de ona ihtiyaten bolca sadaka karıştırın buyuruyor. Yani bir zekât nasıl bir mecburidir? Sadaka da o malla bir yanlışlık, bir tasfiye olmuş oluyor. Demek ki bir sadakalarla da malları temizleyebilmek. Hatta bir misal var. Ebu Hanife Hazretleri rahmetullahi aleyh ticaretle meşguldü. Bir de orta Hafs bin Abdurrahman'a kumaş satmaya gönderdi. Malda şu özürler var dedi. Onun için bunları müşteriye ucuz sat ve özürlerini de göster dedi. Hafs malı imam belirdiği gibi fiyata sat, ucuz sattı ama özrü göstermedi. Unuttu özrü göstermeyi. Duruma vakıf olan Ebu Hanife Hazretleri, kumaşı sattığın kimseleri biliyor musun dedi. Hayır dedi, bilmiyorum dedi. O zaman dedi, bu malı dedi, hepsini dedi, infak et dedi. Hepsini fakir fakir dağıt dedi. Nedir bu? Bir endişe. Yani mala, servete bir yanlış bir lokma girmesine endişesi. Eğer dürüst alışveriş yapıp da her şey olduğu gibi açıklarsa, alışveriş bereketli olur. Yani tezgâhtarlık malı durumunun daha ötesinde gösterme yasaklanıyor. Eğer bazı hakikatleri gizleyip yalan söylerlerse, alışverişin bereketi kalmaz buyuruluyor. Yani olduğu gibi söylemek. İş sahipleri, bu tezgâhtarlarına da bunları iyi tembih etmesi lazım. Yine her ihtimale karşı da bir sadaka dağıtması zaruri. Ticarete dikkat edin, üç husus. Birincisi faiz. Bu faiz, Allah korusun, yani paranın parayla değişimi oluyor. Bu ağır bir suç oluyor. İslam faizi yasaklamış. Zira haksız kazanç yol açan toplumun dengesini bozar. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar ve enflasyonu arttırır. Muhtelif ayetler vardır bu hususta. Orada en büyük şey halkın, bu da tıpkı alışverişte faiz gibidir demesidir. Onun üzerine ayet-i kerime Bakara suresinde faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hâl onların alım-satım tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Faiz bir taviz vermelerinden. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi haram kılmıştır. Böyle ayet-i kerime devam ediyor. Yine Allah faizi tüketir, yani faiz karışan malın bereketini giderir. Sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde, günahda ısrar eden hiç kimseyi sevmez buyuruluyor. Yine diğer bir ayette. Allah ve Resulü tarafından faizcilere karşı açılan savaştan haberiniz olsun buyur ayet-i kerimede. Eğer tövbe edip vazgeçerlerse sermayeniz sizindir. Ne haksız edilmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Yine Câbir radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yiyene, yedirene ve bu muameleyi yapan kâtibe ve şahitlere lanet etti. Çok ağır bir şey bu. Onlar müsavidir buyuruyor. Tabi bunun en değil, Cenâb-ı Hak elin bir azabı hazırlaması. Bunu Rasûlullah Efendimiz Miraç'ta o faiz yiyenlerin durumunu bildiriyor. Onlar diyor, karınları üzerine şişer diyor, kadınları devamlı diyor, dönerler diyor karınları üzerinde diyor. Hatta diyor Firavun şeyi de onun üzerinden basıp geçer buyuruyor. Tabi burada Hazreti Ali buyuruyor, yoksullaştığınız zaman sadaka veriniz ki Allah da kendisi ticaret yapmış gibi bol bol rızık versin. Tabi bu zor. İnsanın yoksulluğunda sadaka vermesi daha zor. Demek ki sadakanın bu kadar bir ehemmiyeti var. Yine Efendimiz her sabah iki melek iner. Biri ya Rab infak edenin infakına karşı yenisini ihsan ile der. Diğeri de ya Rabbi cimrilik edenin malını telef et diye dua eder. O da sıkıntı içinde devam eder. Tabi bu faizin zararları bu malum. Bunu artık izah etmek hacet yok. Tabi bu enflasyon bir memlekette İktisadiyat eğer faiz ne kadar sıfıra yaklaşırsa o kadar refah var demektir. İslam zekat, sadaka ve infak hükümleriyle zor durumda olan insanlara karşılık beklemeden el uzatır. Bir garz-ı hasen vardır, borç verme, güzel borç sandı. Bu devam ederdi Osmanlılar zamanında, hatta sadaka taşları vardı. Tabi bu bugün yok. Bugün de mümkün olduğu kadar garz-ı hasen, yani borç verme de devam etmesi lazım. Eğer borç alan kimse alıp getirip verirse ne güzel, veremezse yine helal etmek lazım. Demek ki çok zor durumda. Bugün de bu borç verme durumunu her Müslüman durumuna göre devam etmesi lazım. Şimdi faizciye ne faizdir? Diyor ki, başkalarının sıkıntı olmasından istifade eder. Yani en büyük şey bu. Tam bir istismar. Hem bir enflasyona sebep oluyor, hem de başkalarının sıkıntı çekmesinden istifade ediyor. Bu da ne yapar? Ruha bir karanlık verir, gaflet verir. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh, zenginler israf ettiği ölçüde toplumda insanlar aç kalır. Yani tarihte baktığımız zaman Ömer bin Abdülaziz devri gibi herkes sadaka infak halinde. Hatta sadaka ve yer arıyorlar. Ömer bin Abdülaziz'e mektup yazıyorlar. O da diyor köleleri azat edin madem de elinizde birikti. Sarf edecek yer yok. Yine diğer ayette altın ve gümüş yiyip de onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verip bir azab ile müjdele. Yani bir Müslüman çalışacak, gayret edecek, muktesit yaşayacak, infak edecek. Düşünecek, Allah bu malı bana niye verdi? Vermedikleri kimse bana zimmetli mi, değil mi? Muhyiddin Arabi Hazretleri, dünya ihtirasını şu teşbihle izah eder. Maddi hayatı meyledenler için hayat, deniz suyunu içmeye benzer. İçtikçe susarlar, susadıkça da içerler. Yani ihtiras onları helak edip götürür. Sadaka ve zekat, infak vermeye alışan insanlar daima gani gönüllü olurlar. Az bir dünya yetinirler ve infak ederler. Yine buyuruyor, facinin gözünü öyle bir hırs büyümüştür ki, başkanı mahvet bazına kendi malını arttırmak ister. Ancak akıbeti hep iflas ve hüsran olur. Bugün de bakıyorum AVM'lerde vesairede bu kredi kartlarıyla yorganın öteye ayakları uzanıyor. Bela sonunda eve haciz görüyor vesaire oluyor. Perişan oluyor, aile gidiyor. Demin bahsettiğimiz gibi bu faize mukabil garz-ı hasen onu teşvik etmiştir. Bu garz-ı hasen imkanı Allah için borç vermektir. Rabbim din kardeşim yaptığın bu yardımı kendisi yapılmış gibi addeder. Garz-ı hasen günleri birbirine bağlayan bir fiil toplum huzurunu sağlamaya yardımcı olur. Yine başka bir de garden hasene var. O da bir zor zamanlarda İslam için gayreti arttırmak. Hem bedeni hem maddi nasıl bir zor yerlerde, hudutlarda vesairede gayret edenlere devlet bir prim verir onlara, mahrumiyet prim verir. Cenab-ı Hak İslam'ın zor olduğu bir zamanlarda malıyla, canıyla, her şeyle gayret edenleri günümüzde bilhassa Cenab-ı garden hasene buyuruyor. Cenab-ı Hak güzel bir borç istiyor. Rabbimiz garz-ı hasenle ilgili şöyle buyuruyor. Hadid 11. Kim Allah'a güzel bir borç takdiminde bulunursa bunu Allah kat kat verir. Ayrıca o kimseye cömertçe verilecek şerefli bir mükafat ve ecir de vardır buyuruyor. Yine bu Şuayb-ı kavminde faiz iyice yaygındı. İkinci gamli fahiş vardı. Yani yüksek fiyatta kandırma vardı. Yani İslam malı kandırma suretiyle yani piyasada tahammüllerin üzerine çıkarak satmayı haram kılmıştır. Ve bu gamli fahiş yine bu kavimde müşterilerden ne koparabilecek kârda ziyneti yapılan menfi bir durumdu. Bu kavimde maalesef çok demek ki bu da bir kahra götürecek bir hadise. Sahabeden Cerir bin Abdullah bir at satın almak istedi. Beğendiği at için satıcı 500 dirhem fiyat teklif etti. Cerir bu ata 600 dirhem verebileceğini, hatta 800 dirheme kadar fiyat yükselebileceğini ifade etti. Yani kendisinin piyasaya bilmediği için sen de 500 diyorsun ama bu 600 hatta 800'e kadar satılabilir dedi. Cerir'e soranlar niye sen bunun fiyatını yükselttin diye. Dedi ki biz alışverdi hile yapmayacağımız hususunda Allah ve Resulüne söz verdik. Demek bir Müslümanın Allah ve Resulüne söz vermesi. Yine Resulullah Efendimiz alışveriş yapmakta olan bazı insanlar gördü. Onlara ey tacirler cemaati diye seslendi. Onlar da Allah Resulü'nün hitabına kulak vererek Allah Resulüne döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphe yok ki tacirler kıyamet günü tacirler, facirler olarak diriltirler. Ancak Allah'tan korkan, iyilik eden, yani zekatını, sadakasını, hayırlarını yapan bunlardan müstesnadır buyurdu. İmam Azam Hazretleri kendi satın alması ibekli bir elbise getiren kadına malın fiyatını sordu. Kadın 100 dirhemdir ya imam deyince, hayır bu daha fazla eder dedi. Bunu bir bilir kişi çağırdı. 400 dirheme Ebu Hanife Hazretleri aldı. Kadın baştan şaşırdı. Ya imam dedi, ben sizden 100 dirhem dedim, siz 400 dirhem dediniz. Benimle istihsam ediyorsunuz dedi. Bunun üzerine imam Ebu Hanife de kadının malının gerçek fiyatını söylemesi için işten anlayan birini çağırdı. Gelen kişi elbisenin fiyatı 500 dirhem olarak belirler. İmam-ı Azam da bu yada satın aldı. Demek ki bu satan kimsenin safiyetine fırsat bilip onu kandırmamak icap ediyor. Yine Efendimiz'den insan öyle bir zaman gelecek ki bütün endişe ve gayretleri karınları, mideleri ve şehvetleri için olacaktır. Şerefleri mallarıyla ölçülecektir, zenginleri. Kıbleleri fasık, facir kadınlar olacaktır. Dinleri de dirhem ve dinarlar olacaktır. İşte onlar mahlukatın en şerirleridir. Onlar Allah hiçbir nasipleri yoktur. Yine bir Müslüman bir tacir acıya gider Endonezya'ya. Endonezya o zaman bir aşiretler, bir krallık. Getirdiği kumaşlar kalitelidir, halkın istediği gibidir. Getiren Müslüman tüccar tezgâhlarına bunu der, şunları normal sat, şunları da hatalı defolu bunlar, bunu ucuz olarak ver. Akşam gider bak, dükkanın bütün mallar satılmış. Defoları ne yaptın der, müşteri de ben de sattım der. Kimleri sattığını biliyor musun der, biliyorum şunlar şunlar der, şurada oturanlar der. Çağır onları der. Onlar gibi bir yanlışlık olmuşlar. Sevele mal şu fiyat değil, bu fiyattır. Üstünün farkını verir. Onları krala giderler. Yahut aşiret diyesine giderler. Böyle böyle derler biz, demek ki ahbaplara. Biz böyle bir mal aldık. Sonra bizi geri çağırdılar. Bir yanlışlık bu olmuş. Üzerine iade ettiler. Bu Müslüman tüccarı çağırır o aşiret reisi. Biz hiç böyle bir şey görmedik şimdiye kadar. Siz kimsiniz? Niçin böyle bu kadar bir dürüst davranıyorsunuz diye sonra biz Müslümanız derler. Müslüman kandırmaz. Müslüman aldatmaz. Müslüman helal lokma yer. Peki der, o zaman der, sen bana dinini anlat der. Dinini anlatır. Kral Müslüman olur. Ne güzel bir dinmiş bu der. Halk da krala bakarak işte Endonezya'nın Müslüman olmasına bir defolu malın bir hatasını malı farkını iade etmekle olur. Bazen Cenab-ı Hak çok küçük bir sebeple büyük hayır hasenata vesile eyler. Burada Müslüman tacir ne yaptı bu Endonezya'nın Müslüman olmasında? İslam şahsiyet ve İslam vakarını temsil etti. İslam'ın güler yüzünü ve gönül dokusunu fiilen sergiledi. Üçüncüsü bu kavmin yaptığı kötü bir ticaret şeyi, ihtikar ve kara borsacılık. Malı stokluyorlardı. İnsanların muhtaç oldukları durumda piyasaya sürekli fiyatı yükseltiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Malını satışa arz eden cesur tüccar merzuk rızıklandırılmıştır. Muhtekir kara borsacı ise melundur buyuruyor. Günümüzde yapılan bazı yanlışlıklar. Bunlar hep helal çok mühim. Biri konkordato. Yani hileli iflas. Halbuki bir kimse konkordato olmaz. Onun sonuna kadar o borcunu ödeyecek, ödemeye mecburdur. Bak konkordato diyor benim diyor bir kısmını kaçırıyor belki. Ancak %40'ını ödeyebilirim, %40'ını dağıtıyor. Diğerinin hepsine temize çıkıyor öyle. İslam'da o yok. Yani bütün imkanı oldukça kendi muktesit yaşayacak. İktisatlı yaşayacak. Riyazat halinde yaşayacak. Gelene alacaklara verecek. Alacaklı öldü. Onun varislerine götürüp verecek. Varisini bulamadı, kim olduğunu bulamadı. Onun namına hayır ve sadaka olarak dağıtacak. O da olmadı, imkan da geçmedi. Cenab-ı Hak bol bol istiğfar edecek. Ya Rabbi ben ödeyemiyorum, muktesit yaşadım, yine ödeyemiyorum. Ahirette onun karşını ver diye Cenab-ı Hak iltica edecek. Bugün diğer anonim şirketler de öyle. Mesela anonim şirket ortak, anonim şirket iflas ediyor. Kendi orada iflas ediyor fakat diğer şirketleri var. Ona dokunulmuyor. O da olmaz. O da ayrı bir şey. Felaket. Hep bunlar haram para girmesi oluyor. Yakıyor sigortadan para alayım diye. Bunlar günümüzün felaketleri. Helal kazanç. Hadis-i Şerif buyuruluyor. Allah-u Teâlâ kulunun helal peşinde koşmasından yorulmuş vaziyette görmeyi sever. Helal peşinde koşacak, ondan yorulmasından sever buyuruyor. Paralı bir sır vardır. O geldiği tarafa doğru gider. Ne su yoluna doğru akar, o da geldiği tarafa doğru para gider. Yani helal para hayra sarf edilirken, şer yoldan gelen para ise şerrin sermayesi olur. Yani paranın kaderi kişinin kaderine müdahil olur. Yani bir insan kazancının nasıl olduğunu görmek isterse sarf ettiği yere bakmalı. İsraftan kaçınıyor mu? Pintiliği yok mu? Ne kadar hayra senata veriyor? Kendisine ne kadar? Allah için ne kadar? O paranın kazancının durumunu gösteriyor. Herkes zanneder ki ben paramı hükmederim. Hani para kazancındaki manevi temizlik durumuna göre layık olduğu yere gider. Sahibinin iradesine ve kendi gittiği yere doğru istikametlendirir. Sahibi de oraya doğru verir. Yani irade paradadır, sahibinde değildir. Yani para yılan gibidir. Hangi dilekten girdiyse oradan çıkar. Cebine haram para girene ameli bozulur. En azından amellerindeki ihlas kaybolur. Dolayısıyla paranın nereden ve nasıl kazanıldığı çok mühim. Maddi manevi huzurumuz için kazancımızın helal yoldan olmasına çok dikkat etmeye mecburuz. Behlül Dâne'nin şöyle hikmetli bir kıssası var. Behlül Dâne bir gün Harun Reşit'ten bir vazife ister. Harun Reşit de ona der ki çarşı pazarlığı, çarşı pazarlığı ağırlığını yani denetimini sana veriyorum der. Bana çarşı pazar hakkında bir malumat getir der. Behlül Dâne hemen işe koyulur. İlk olarak bir fırına gider. Birkaç ekmek tartar. Hepsi normal ağırlığının 90 gelir. Fırıncıya dönüp hayatından memnun musun? Geçinebiliyor musun? Çocuğun ağız tadıyla yaşayıp gidiyor mu diye sorar. Fırıncı için bütün bu sorulara menfi olarak cevap verir. Hayır diye cevap verir. Yani hayatta memnun olduğu bir şey yoktur. Böyle bir şey demeden ayrılır fırıncıdan. Bir başka fırına geçer. Orada birkaç ekmek tartar. Gör ki bütün ekmekler normal gramajından daha fazla. Aynı soru bu fırıncının sahibine sorar. Bir sonra müsbet cevap alır. Yani fırıncı gayet huzurludur. Bundan başka bir yere uğramadan doğru Harun için huzuruna çıkıp vazifesini yerine getirdiğini söyler. Harun Reşit der ki, Behlül der, daha yeni vazife verdik ama sen ne çabuk bıktın. Behlül de şunu izah eder, efendim çarşı pazarın ağası varmış, ben değilmiş. Benden önce ekmekleri tatmış, vicdanları da. Buna göre herkes zaten hesabını ödeyip duruyor. Bana ihtiyaçları kalmamış. Huzur bulan, huzur bulmayan da orada kendi durumunu görüyor. Yani huzur ve saadetin ilk şartı kazancın helal olmasıdır. Çünkü ağızdan geçen her lokma eğer helal ise kişiye feyiz ve manevi zindelik verir. Ağza girene dikkat edilirse ağızdan çıkan da ona göre olur. Feyiz de olur. Yine Efendimiz buyuruyor, hacca gelir diyor. Hacca gelir, lebbeyk ya Rabbi der. Huzuruna geldim ya Rabbi der. Kabul değilsin denir. Haram ve şüpheli bir lokma gaflet ve hantallık verir. Duyuşları kısırlaştırır. Kalbi perde olur. Ölümü hatırına getirmez. İhtirası bitmez. Muhyiddin Arabi'nin dediği gibi derin suyunu içmeye benzer. İçtikçe daha çok susar. İhtirası artar. Abdülkadir Geylani Hazreti buyurur. Haram yemek kalbi öldürür. Gaflet düçar eder, hantallaştırır. Helal yemek ise ihya eder. Lokma var seni dünya ile, lokma var seni ahiret ile meşgul eder. Takva üzere kazanılan lokma ise seni Allah'a rağbet ettirir. Mevlana Hazretleri buyurur, bu seher benden ilham kesildi, sunat, tulat olmadı. Anı vücudumda şüpheli birkaç lokma girdi. Bilgi de hikmet de helal lokmadan doğar. Aşk da merhamet de helal lokmanın mahsulüdür. Eğer bir lokmadan gaflet meydana geliyorsa, bil ki o lokmada şüpheli bir haram vardı buyuruyor Mevlana Hazretleri. Allah dostunun hayatına baktığımız zaman kazanç üzerine çok titizlik gösterdiğini görüyoruz. Bâtin Nakşibendi Hazretleri yiyeceğini kendi ziraatinden elde eder, helaliyetine çok bir ihtimam gösterirdi. Kendi tarlalarına muayyen arpa, börülce, zerdani yetiştirirdi. Ziraat yaparken kullanan hayvanların, tarlaların tohumu ve suyun helal olmasına dikkat ederdi. Hayvanlarını yormazdı. Bu sebeple pek çok âlim teberrüken onun helal yemeğinden yemek için sohbetine iştirak eder. Eğer hastaları varsa gelip Bahattin Nakşibendi Hazretleri'nin sofrasından yemek alırlardı ki bu hastalara şifa olsun diye. Onu şifa olarak yedirelim diye. Bir talebesi geldi. Üstad dedim, benim maneviyatım kayboldu dedi. Eski feyzimi bulamıyorum dedi. Oğlum dedi, yediğin lokmaya bak dedi. Düşündü, geldi. Üstad dedi, ben de yol kenarında olan odunları sahipsiz zannettim. Onu maltının altına koydum dedi. İşte oğlum, oradan senin feyzin kaybolmuş dedi. Yine Hızır Aleyhisselam hak dostlarından Abdülhalik Gücdebahane Hazretleri'ni ziyareti esnasında Hızır'a yemek ikram ediyor, yemiyor. Sonra kendisini geriye çekiyor. Hazret hayret içinde Abdülhalik Gücdebahane Hazretleri. Bunlar helal lokmalardır. Niçin yemediniz diyor Hızır Aleyhisselam'a. Hızır da şu ibretli mukabeleyi buyuruyor. Evet helal lokmadır lakin pişiren öfke ve gafletle pişirmiştir. Bir de bugün sokakta teşhir edilen, vitrine edilen gıdaları düşünelim. Kimler pişiriyor, nasıl pişiriyor? O vitrine edilen mallar da mahrumların gözleri oluyor. En temiz kazanç, Efendim buyuruyor, şu vasıfları sahip olan ticaret erbabı, konuştuklarında yalan söylemezler. Neyse malın şeyi, onu söylerler. Kendilerine itimat edildiği zaman ihanet etmezler. Alacaklı kendisine itimat eder. Söz verdiklerinde sözünden dönmezler. Bir şey satın alırken o malı yermezler. Bir şey satırken de aşırı şekilde onun tezgahlarını yapmazlar, övmezler. Borçları olduğunda geciktirmezler. Helal ve haram hassasiyetlerine dikkat ederler. Alacaklı olduğunda zor durumunda olan borçluyu sıkıştırmazlar. Eğer alacaklı sevimiyse. Tabi benzer çok şeyler var. İslam tarihinde kıssalar var. Bu helal lokma üzerinde, evliya Allah'ın titizlikleri üzerinde. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, bu çok cali bir dikkat hadis-i şerif. Allah'a yemin ederim ki, sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat ben sizden önceki önüne serilmiş gibi dünyanın sizin önünüze serilmesinden, onların yani gâfillerin dünya için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden, dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. Yani ihtirastan korkuyor Resulullah Efendimiz. Ümmetin içine ihtiras girmesinden. Yine hak dostlarından Süfyan-ı Sevrî Hazretleri. Süfyan-ı Sevrî Hazretleri müçtehittir. Bir mezhep imamıdır. Fakat taraftarı az olduğu için zaman için kaybolmuştur. Bir talebesi, efendim diyor, namazı birinci safta kılın faziletini anlatır mısınız diyor. Süfyan Hazretleri diyor, kardeşim sen ekmeğini nereden kazandığına bak diyor. Kazancın helal olduktan sonra hangi safta dilersen orada namazını kıl. Bu da sana güçlük yoktur cevabını veriyor. Kişinin dindarlığı ekmeğinin helalliği nispetindedir. Tabi bu çok mühim. Yani eğer bir memursan, memur vazifesine, bir işçiysen, bir memursan, zamanı, çünkü zamanını sen kiraya veriyorsun. İmamsan, öğretmensen, bunlar hepsi bir mesuliyet getiriyor. Ya sırf ticaret değil. Öyle bir zaman gelecek ki kişi helalden mi, haramdan mı kazandı, aldırmayacak görüyor. Yani imamsa mesela, din adamıysa, hakikaten ben ne kadar ücretim karşılığında ne kadar kendimin zamanını Allah yoluna sarf ettim. Ne kadar Allah'ın dinini temsil ettim. Öğretmense talebesine ben ne verdim? Ona bir Allah korkusunu, Resulullah sevgisine, şu kainat, tefekkür, onu bir Cenab-ı Hakk'a yaklaştırabildin mi? Ona bir ibadet şuuru, ibadet zevki verebildin mi? Yine buyuruluyor, toplu aynaya şakirin, yani şükreden, infak eden zenginler. Fukarayı sabirin, yani sabreden yoksullar da buna nadir bunlar. İkisi de çok zor. Aynaya şakirin de çok zor. Şükreden zenginler. Nedir şükreden zenginler? Muktesit yaşayacak, iktisatlı yaşayacak, Allah'ın verdiğini kazanacak, edecek Allah yolunda. İşinde, fabrikada kazanacak, Allah yolunda sarf edecek. Rahmetli baba Musa Efendi onu der, eğer dedi oğlum der, Dolmabahçe Sarayı'nda olsan riyazat halinde yaşayacaksın, iktisatta yaşayacaksın, infak edeceksin. Bunlar aynaya şakirin oluyor. Bunlar tabii çok az bunlar, nedrette bunlar. O kadar servet kârın bir sabır halinde olacak. Servet bu sebep benim değil, el mülkü lillâh, mülk Allah'ındır diyecek. Öbür tarafta fukarâ-i sâbirîn, bu da Allah bana vermemekte bana lütfetti. Belki bana verse bunun mukabilini ben veremeyecektim, şükredemeyecektim. O da sabırdan büyük mükafat alacak. Tabii bu ikisi de çok zor. İkisi de nedrette, fakat orta yol kalabalık. Tabii burada yine Fecr Suresi'nde Cenab-ı insan var ya der, Rabbim imtihan edip ikramda bulunduğunda, bol verdiğinde Rabbim bana ikram etti der, sevinir. Yani onu Allah'ın imtihanı olarak verdiğini düşünmez. Onun altındaki ayette, onu imtihan edip rızkını daralttığında Rabbim bana emniyet vermedi der. Kul gaybi bilmiyor, daima haline razı olacak. Zenginse zenginliğine göre onun icabını yerine getirecek. Şükredenlerden olacak. Şakirinden olacak. Eğer misal Resulullah Efendimiz an gördü aynı ay şakirindir Resulullah Efendimiz. Bol bol ganimetler gelirdi. Onu dağıtmadan huzur bulamazdı. Onları muhtaçları doyurmakla kendini doyardı, huzur bulurdu. An gelirdi fukarayı sabirin evinde hiçbir şey, sudan başka bir şey olmazdı. Tabi bu zirvedeki ölçü. Yani buna ne kadar yaklaşabilirse bir mümin o kadar selamettedir. Yine burada helal gıdalarda, bu da mesela bir dükkanı var, dükkanı kiraya vereceksin, ona da dikkat etmek lazım. Yani Allah'ın eğer orada men ettiği bir iş yapılıyorsa, israfta vesaire benzeri şeyler, o kiradan gelenlerde olmaz. O kiracının da, kirayı verdiğin dükkanın kiracısının da sattığı şeylerin helal olması lazım. Toplum bir israf ekonomisine götürecek durumda olmaması lazım. Bu da ayrı bir titizlik istiyor. Yine şu kıssa da çok mühim. Hak dostlarından Ebu Abbas Nihavendi var. Bu bir zengin bir talebesi gelir. Üstad der, zekatımı kime vereyim der. Kime uygundur der. Gönlünü kime karar kılıyorsa ona ver der. Bak der, gönlünün huzur bulduğu kişiye ver der. O da bakar, köşede bir ama, kimsesi yok, garip öyle ama duruyor ki kenarda. Ah buldum der, en güzel yeri buldum der, o amaya veriyor. Ertesi gün geçerken o amayı tekrar görüyor, yanında ayrı bir ama var. O ama o amaya diyor ki, dün diyor bir diyor Beyzade dedi, bana bir kese altın verdi. Ben de onu gidip onu ki harabatta, meyhanede felekten bir gün çaldım diyor. Eyvah diyor. Yani ben bu adamı garip gördüm diyor. Verdim diyor. Bu ise meyhaneye gitmiş diyor. Hemen üstad diyor böyle böyle diyor. Olmuş şu da benim zekatım diyor. Bunu da git diyor. İlk gördüğün kimseye ver diyor. Alıyor diyor bir delikanlı böyle. Güçlü kuvvetli. Ona veriyor. Ve takip ediyor ne yapacak bu parayı diyor. Gidiyor bir çöplüğün yanında geçerken içinde olan bir kuş ölüsü var onu çıkartıp atıyor. Genç diyor bu halini bana anlat diyor. Bir muamma oldu bana diyor. Nedir o diyor attın diyor kuş diyor çöplüğe diyor. Ben diyor iş bulamadım diyor. Evde diyor yavrularım var, yetimlerim var onları da aç diyor. Onu açtan kıvranmaya başladı diyor. Ben de baktım diyor bir yok bir ölü hayvan, ölü bir kuş buldum. Bunu götürüp kaynatacağım. Yani bir helal gıda gelirse o helal gıdayı veririm. Yoksa mecburi bu şeyi vereceğim. Hemen üstadına gidiyor. Üstad diyor böyle böyle böyle oldu diyor. O da diyor ki bak diyor yavrum diyor demek ki senin kazancı şüpheli veya haram bir şeyin karışıp karışmadığına dikkat etmemişsin diyor. Bu yüzden de verdiğin muhtaca dikkat ettiğin halde verdiğin zekat şaraba gitti diyor. Zira kazanç şeyler nereden ve nasıl elde edilmişse benzer bir şey elden çıkar. Nitekim senin bir kese altına mukabil benim bir tek akçam salih bir insanın eline geçmesi onun helalindendir. Demek ki bir insan, bu da bize bir ibret, bir insan verdiği sadaka, zekat, hayır nereye gidiyor? o kazancının kendi iktisat yapıyor mu yoksa bir israf çılgınlığında mı? O onun kazancının durumunu gösterir. Ayna yani. Bugün de tabii biz şeyde büyüdük, İstanbul'da. Orada eskiden dükkan şeyde lokanta önünde bir perde olurdu. Meşhur lokantalar vardı. Sirkeci'de, Beyoğlu'nda filan önüne bir perde olurdu. Herde bir endişe var bir kul hakkında. Ama bugün maalesef hepsi buna bir teşhir halinde. Hatta birkaç manzara gibi mesela bir annenin elinde ufak çocuk anneyi çekiyor bana diyor şu diyor döner dönüyorum bundan al diyor. Anne zorla çocuğu kendi tarafına doğru çekiyor. Şimdi bu yiyende ne oluyor? Bir göz hakkı olmuş oluyor. Yani bunlar da bugün de karşılaştığımız ayrı bir şey. Bir de tabii aldığı gıda, aldığın şeyin, yemek vesaire, tabii o ne kadar, pişiren nasıl bir abdest var mı, yok mu? Besmele var mı, yok mu? Ona göre sana ya feyiz gıda veya feyiz olur veya da gaflet getirir. Bu da bugün günümüzün ayrı bir problemi. Tabii burada misaller çok. Yine Şuayb Aleyhisselam'a gelelim. Halk büyük bir tepki halinde Şuayb Aleyhisselam'a. Diyorlar ey Şuayb diyorlar, babalarımızın diyor taptığı bu putları diyor, yahut mallarımız hususunda diyor, dilediğimiz yapmayı, terk etmeyi bana ikaz ediyorsun. Bunu sana namazın mı emrediyor diyor. Oysa sen yumuşak suylu, çok akıllı bir insansın. Hud Suresi 80. ayet. Değil mi burada namazın mı emrediyor? Demek ki namaz üstül esas yani namaz çok mühim. Onun için kıldığımız namaz çok mühim. Evlatlarımızı nasıl bir ufak yaşta namaz ile namazı sevdiririz o çok mühim. Müddessir Suresi'nde çok dehşetli bir ayet var. O cehenneme girenlerin ilk başta o 5 sebep var. İlk başta biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Bir babanın, bir annenin en mühim vazifesi evladını ufak yaşta onu severek, okşayarak, hediye vererek namaza alıştırması. Biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Arkadan tabii namazın getirdiği kazanca karşı kaybettiklerinden ayet bildiriyor. Biz diyor, yoksul yedirenlerden değildik diyor. Yani merhametsizdik diyor. Çünkü namaz, çünkü fahşadan, münkerden men ediyor, onu cömert yapacak. Diğergem yapacak, hodgam olmayacak. Biz aşırı doyurulanlardan değildik diyorlar. Üçüncüsü, batıla dalanlarla beraberdik diyorlar. İşte görüyorsun işte bu, herkese bir cep telefonu, istediği yere girip çıkıyor. Tabii kalp kararıyor. Ahirete inkâr edenlerden olduk diyor. Ömür de bitti, azap da geldi, çattı diyorlar. Onun için en mühim evladımıza verecek ufak yaşta namaz. Namaza alıştırırsak, o ayete geldi, o cömert olur. Batıla dalanlardan olmaz. Yine Cenab-ı Ticareten lentumur buyuruyor. Birinci Kur'an-ı Kerim tilavet, ikinci olarak namazları ikame ederler, infak ederler. Mü'minin suresinde namaz nasıl kılınacak? Onlar huşu ile namaz kılınmasını Cenab-ı Hak emrediyor. Yani bir maddi şartları var namazın, fıkhi şartları var. Bir de manevi şartları, kalp ve beden ahirinde namaz olacak. Onun için namaz bir kalbin sanatı olmuş oluyor. Kendimiz için de cemaatle kılmamız. Resulullah Efendimiz'in ümmetine ısrarı namazı cemaatle kılınması. Orada bulunan, namazı kabul olan içinde hepsinin namazı kabul olmuş oluyor Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla. Daha huşulu bir namaz olmuş oluyor. Onun için bir Müslümanın namazını cemaatle kılmaya gayret etmesi lazım. Velhâsıl hep ikaz. Şuayb Aleyhisselam ikazları var. Onların kendine göre verdikleri dünyevi ihtirasların içinde verdikleri cevaplar var. Tabi burada diğer ayetler de var. Mesela Araf suresinde 16-17. Ayet var. Şeytan Cenab-ı Hakk'a ilahi dergâhtan kovulunca andolsun ben onları kullarım saptığınız için onun doğru yolu üzerine oturacağım buyuruyor. Sırat-ı müstakim üzerine oturacağım buyuruyor. Peygamberlerin yolu üzerine. Sonra elbette önlerinden, arkadan, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen onu pek çoklu şükredenlerden bulmayacaksın buyuruyor. Onun için daima bir mümin Allah'ın verdiği İslam nimetini düşünecek. Gafil insanlar arasında olabilirdik. Cenab-ı Hak İnsan Suresi'nde de bir ihtar ister diyor serbestsin, ister şükredici ol, istersen nankör ol buyuruyor. Tabii şükretmek de hayatın bütün muhtevasına girecek. İbadetlerle şükür, muamelatla şükür. Resulullah Efendimiz izine, Resulullah Efendimizin izine istikamette bulunmakla şükür. Yine şu abi ikazı var. Ey kavmim diyor. Sakın bana karşı düşmanlığınız Nuh kavmini veya Hud kavmini yahut da Salih kavmini başına gelenler gibi senin de başına bir musibet gelmesin diyor. Lut kavmini sizden uzak değildir diyor. Hep Peygamber o kadar bir merhamet vardır ki hep kavminin selameti için. Tabii tövbe edin, daima Rabbim çok merhametlidir, daima peygamberlerin hep telkinleri. Onlar da diyorlar ki cevaben, ahmaklaşıyor. Vahiden uzaklaşan insan ahmaklaşır. Dediler ki ona, ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu biz anlamıyoruz. Sen ne söyledin anlamıyoruz. İçimizde seni cidden de zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasa, Şuayb'in büyük bir kabilesi vardı, seni mutlaka taşlayarak öldürürüz. Sen bizden üstün değilsin diyorlar. Demek ki ahmakta idrak dumura uğruyor. Şuayb Aleyhisselam cevabını diyor ki, ey kavmim diyor, size göre benim kabilem diyor, Allah'tan daha mı güçlü diyor. Ve daha mı değerli diyor. Onun için Allah'ın emirlerini arkanıza atıp unuttunuz diyor. Yapmakta olduğunuz, olduklarını çepçevre Cenab-ı Hak kuşatıcıdır diyor. Yani hepsinden haberdar diyor, hepsini biliyor diyor. Kavminden gelen kibirliler, diyorlar ki kibirliler de, ey Şuayb, ya seni ve seni beraber inananları memleketimizden çıkarırız, kovarız seni buradan. Yahut da sen bizim dinimize dönersin tekrar. Yani putperest olursun. İstemesek de mi dedi Şuayb Aleyhisselam, şunları ekledi. Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra, eğer o cahil edimi kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah'a karşı iftira etmiş oluruz. Dininize geri dönmemiz bizim için olacak bir şey değildir. Meğer ki Allah dilemiş olsun. Yani burada Allah'ın iradesine teslim olmak. İnsan daima kaybeder. Allah'ın iradesi. İşte Karun da salih bir kimseydi, kaybetti gitti. Bağlum bir Bağura vardı, o da Allah'ın salih kullarındandı. O da Allah korusun, Cenab-ı ayette şaşkın bir kelp gibidir buyuruyor. Yani insan nefsani hayatına döndüğü zaman bir felaket oluyor Allah korusun. Onun Resulullah Efendimiz'den Müslim'de, ey kalpleri hükmeden Allah'ım, kalplerimiz sana taatle amade kıl buyuruyor. Demek ki sık sık edeceğimiz dua, ya mukallibül kulub, sebbit kalbi alâ dinik. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi senin dinin üzerine sabit kıl. Çünkü insan dünyevi makam alır. Mühendis olur, doktor olur, vesaire olur, olur olur. O diploma geçerlidir. İman öyle değil. İman yakın gelene kadar, son nefese kadar. Bağlum bin Bağura, Allah'ın bir dostuyken İsmi Azam'a mazhardı vesaireydi. Felakete uğradı. Nefsine bir meyletti. Karun Tevrat'ı en iyi tefsir edenlerden biriydi. O da bir ihtirasa girdi. Musa ile tavır koydu. O da hazineleriyle beraber gömüldü. Yani hiç kimse diyemez ki ben imanlı öleceğim diyemez. Ben hata yapmayacağım, ben yanlış yapmayacağım, ben günah işleyeyim isterse manen yüksek bir mevkide olsun. Bir anda uçurumdan aşağı gidebilir. Onun için daima bu uçurumdan aşağı gidenleri görüyoruz. Onun için daima ya mukallibül kulub sebbit kalbi alâ dinik. Bu duaya devam etmek lazım Cenab-ı Hak. Hem de hem duaya devam hem duanın mucibince ameli salih istikamette bulunmamız lazım. Diğer bir hadis-i şerifte de ey kalpleri çeviren onları tasarruf eden Allah'ım benim kalbimi senin taatin üzerine sabit kıl. Velhasıl ondan sonra Şuayb Aleyhisselam bu ikazlara, irşatlara. Tabii kavim Müslümanlar da var, tabi olanlar da var, olmayanlar üzerine. Cenab-ı Hak onların üzerine korkunç bir gürültü yakıldı da yurtlarını düz üzerinde çöke kaldılar buyuruyor. Emir-i Şuayb'i ve onunla beraber iman eden tarafından bir rahmetle kurtardık. İman eden kurtuluyor. Zulmedenlerin korkunç bir gürültü yakaladı da yurtlarına diz yüzü çöke kaldılar. Hud 94. ayet. Derken o şiddetli sarsın onu yakalayıverdi ve yurtlarına diz yüzü çöke kaldılar. Şuayb'i yalanlayanlar sanki yurtlarına hiç oturmamış gibiydiler. Şuayb'i yalanlayanlar ziyana uğrayan ta kendileridir. Şuayb onları yüz çevirdi ve içinden dedi ki içinden, ey kavmim ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kâfir bir kavme ben nasıl acırım? Sanki onlar orada hiç barınmamışlardı. Biliniz ki Medyen kavmi de Semud kavmi gibi Allah'ın rahmetinden uzak oldu. Ondan malum Eyke'ye gidiyor. Eyke'de de oradaki halkı tebliğ ediyor. Eyke'de bir devam mı gibi. Orada aynı. Oranın halkı da orada helak oluyor. Ondan sonra Şuayb aleyhisselam bir işte Musa aleyhisselam damadı oluyor. Ondan sonra gidip Mekke-i Mükerreme'ye yerleşiyor rivayete göre. İbrahim Ethem Hazretleri hacca niyetlenir. Yaya olarak yola çıkar. Yolda giderken cins devesi üzerine gurulu, mağrur bir kabile reisine rastlar. Reis, İbrahim Ethem Hazretleri'ne yaşlı haliyle tek başa yolda çıkmasına, hayretle o manzarasına, hem de azığı yok. Hem yola çıkmış yaşlı, tek başına, hem de bir azık yolunda öyle gidiyor bir çöl seferinde. Bu sebeple tuhaf bakışlarla sorar. Ey ihtiyar der. Nereye gidiyorsun böyle der. İbrahim Ethem Hazretleri sükûnetle hac etmek diye Kâbe'ye gidiyorum der. Aldığı cevap üzerine kabine tuhaf bakışları alaycı bir tebessümle karışır. Bir müddet böyle devam eder. Sonra küçümün bir tavırla be hey ihtiyar der. Deli misin, divane misin? Bineğin yok, azın yok. Yol ise uzun. Hem de çok çok uzun. Sen bu zayıf ve ihtiyar halde Kâbe'ye nasıl varacaksın? Bu uzun yola nasıl dayanacaksın sen? Der. İbrahim Betanzel'in karşısında gafil insanın gönlünü uyandırmak ümidiyle der ki, aslında benim birçok bineğim var der. Ama sen onları göremiyorsun cevabını verir. Bu sözü üzerine reis alaycı tavrını devamlı, ne olur onu açıkla ben de bileyim der. İbrahim Ethem Hazretleri anlatmaya başlar. Benim sabır atlı bir bineğim vardır. Benim sabır atlı bir bineğim vardır. Başıma bir bela geldi, onunla yoluma devam ederim. O sabır bineğimle. Şükür adlı bir bineğim de vardır. Nimete kavuştuğum zaman onunla ben nice menzillerden geçerim. Yine önleme imkanı olmayan ve kusurum bulunmayan bir kazaya uğradığım zaman ben gaybı bilmiyorum. Onda benim için bir hayır vardır derim. Rıza adlı uysal bir bineğimle maksuduma ererim. Bunu dinleyen reisin alaycı tavrı yerine şaşkınlığa dönür. Hayret tekrar sonra başka daha neyim var der. Bir de şu var ki ben düğün bir arzaya yöneldiğim vakit kabirlerde benden daha küçük yaşta hatta gencecik insanların yattığını düşünerek nefsime uymaktan sakınırım. Zira her insan ölecek yaştadır. Bu sözleri derin bir tefekküre dalan kabile reisi İbrahim bin Ethem Hazretleri uzun uzun bakar. Sonra dudaklarına şu sözler dökülür. Desene asıl yaya benmişim. De hakikatte binekli olan senmişsin ey muhterem pir der. Var yolun devam et zira bu zarif ve hakikatle vakıf gönlüne sen nasıl muradın erersin der. Allah cümlemi inşallah sabır, şükür ve rıza halinde olmayı Cenab-ı cümlemize nasip eylesin. Duamızın kabulü niyazıyla lillahi teâlâ el-Fâtiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hüdayi Sohbetleri çerçevesinde radyomuza özel yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.